Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhaba Murat, iyidir. Nisan ayındayız.
Evet, 2-7 Nisan arasını konuşacağız.
Bahar geldi. 14.
Bahar geldi, evet. Artık geldiğini hissediyoruz. Hani geliyor takvim olarak ama işte yağmur, çamur derken pek anlamamıştık. Şimdi hissediyoruz artık, sıcağı da başladı ufaktan.
Ya bahar gelmiş, neyime benim sorunlarım sürüyor. Şimdi gündemde göreceksin.
Evet, bu arada gündem demişken şeyi de hatırlatalım. Biz bu hafta yine konsolosluğuna konuk olduk.
Evet, turne başladı yine.
Evet.
Oradaydık. Yabancı değiller artık onlar.
Bir
i̇ki,
saat.
İki videoya konuk olduk.
İki videoya konuk olduk, doğru.
Biri onların gündemi.
Biri de onlarla bir oyun oynadık.
Yani onlar oynadılar, biz konuştuk. Hiç konuşamadılar galiba. Öyle içimde bir his var şimdi ama hani bilmiyorum ayıp mı oldu, ne oldu. Artık affetsin izleyiciler.
Yani bu hafta iki gündemleri var izleyenlerin. Bir konsol üstünde, bir de burada.
Evet. İzleyenin gündemi çok. Maşallah, hani gündem yapmayan yayın var mı?
Yok herhalde.
Bizden sonra nedense. Öyle bir şey oldu, şart oldu.
Evet.
O zaman benim işte bırakıp başka bir şey yapasım geliyor. Bir şeyi herkes yaptı mı? Kimsenin ihtiyacı yok demek ki. Yani sen farklı bir şey yap. Yeni bir şey yap. Onu da taklit etsinler.
Aynen öyle. O da taklit ederler. Şimdi geçen haftadan da bir fikri takiple başlayalım. Biz bir şey haberi yapmıştık ya. Hani insanların zorla kim bilgilerini istiyorlardı vesaire.
Hala sürüyor.
O tabii, biz o haberi yapınca şimdi her yerden şey gelmeye başladı bize. Ya bakın, bu firma da istiyor, bu firma da istiyor
bilgi
diye.
Bilgi geliyor. Evet. Ekran görüntüleri geliyor. İyi de oluyor.
Tabii.
Ama hiç hani bizden başka da konuşan yok. Asıl ben oradan tepki bekliyorum. Yani bizim derdimizmiş gibi bir tek kalıyor. İnsanlar bir sürü firmadan ekran görüntüsü yolladılar. Hı hı. Firmalar şey diyor, hesabını sileceğim diyor.
Sileceğim diyor.
Bilgilerini yani paylaşmama, kullanmama izin vermezsen, bilgiler zaten onda var.
Var.
Sileceğim diyor hesabını. Alışveriş edemezsin diyor. Yok, evet. İşte geçen hafta konuştuk, kasada parasıyla, elinde aldığı malla kasaya gelip de mal satılmayan arkadaşımız var. Hani bunlar mışmış değil, birebir tanıdığımız insanların maceraları. Tabii. Yoksa hani filanca kayınçomun eniştesi dese ben zaten öyle hikayeleri dikkate almıyorum. Hala da işte herkesin ortak şeyi, telefonlara mesaj yağıyor. Çünkü bu günler son günler. Şey yapmazsan, izin vermezsen sileceğim. Hı-hı. Hesabını sileceğim. IKEA, koskoca IKEA. Hesabını sileceğim diyor. Ya. Şimdi bir firma için müşterinin hesabını silmek de büyük sıkıntı aslında. Yani çünkü o hesap açılsın, bir müşteri daha kaydolsun diye takla atıyor normalde. Artık üzerlerinde nasıl bir baskı var? Ya da niyet ne? Neden böyle oluyor? Merak ediyorum.
Bu verileri koruma kanunu öyle kapsamlı bir şey ki. Yani normal vatandaş onun zaten altından kalkamayacağından, mesela bunun şirketleri var. Danışmanlık veriyoruz şirketlere. Buna nasıl adapte edeceksin? Sen bunun kapsamında mısın? Ya da işte milletin verisini tutuyorsan neler yapmalısın?
Evet.
İşte adaptasyon süreci vardı zaten. Yapmazsan cezası da büyük. Başın derde giriyor şirket olarak. Vatandaşın bilgisini kaptırırsan bir yerlere vesaire vesaire. Şimdi bu izni almaya mecburlar şu anda. Ve hani almakla da bitmeyecek, onu da korumaları gerekecek aslında. Yani bayağı bir sorumluluk var üzerlerinde. Yani bu aslında belki bir ileride bir bölüm çıkması lazım bundan, hani bilen bir kişiyle. Ama sonuç itibariyle bizden bu onayı almak zorundalar bu kanun yüzünden. Ama sorun şu, işte biz güvenmiyoruz ki firmaya. Veriyorum bilgimi, başkasına verecek. O başkasına verecek.
Ya hepsinin derdi o zaten.
Evet.
Ya da ben şimdiye kadar hiçbirine onay vermedim. Silerse silsin, ne yapayım? Nedeni bu. Tamam, firmaya zaten bilgileri vermişsin, fatura kestirmişsin, bütün adresin, telefonun, bilmem ben, TC kimlik numaran verilmiş. Bunun tamam, almış artık. Yapacak bir şey yok. Yani silecek mi? Silmeyecek tabii ki. O da ayrı bir veri tabanına koyacak.
Tabii.
Saklı USB siteye kaydedecek. Stajyer çocuk. Saklayacak. Biliyorum da adamı nasıl derdi, ben bunu diyor partnerlerimle paylaşacağım. Ya kardeşim, sen Migros'sun. Senin trilyon tane firmayla partnersin. Evet. Ne demek partnerimle paylaşacağım? IKEA diyor ki, ya kardeşim ben IKEA'dan alışveriş ediyorum. IKEA'ya ürün sağlayanla bana ne yani?
Tabii.
Ben mağazasından satın alıyorum. Hepsinin üzerinde IKEA yazıyor. Onu yani, üreten, tedarik edenle benim bilgimi ne veriyorsun, ne muhatap
aynen
olacağım ben
ya? Şunu yapsalar kimse belki sorun yaşamayacak. Deseydi ki firma açık açık, ben senin bilgini sana hizmet etmek için kullanacağım. Kendim kullanacağım, kimseye
hesapta
de vermeyeceğim.
Öyle diyor da işte hesapta.
Ama eş ortaklarımla paylaşacağım cümlesi girdi mi o iş bozuluyor abi.
Ya neyse işte, sonuçta aynı şeyi bir daha konuşmayalım. Bu böyle bir sıkıntı var. Bu konu yeterince gündeme getirilmiyor. Evet. Yeterince konuşulmuyor. Bizim gibi nispeten küçük, önemsiz yayınlar konuşuyor bir tek. Medyanın devleri ya da bizim sektörümüzde bile işte dünyanın en önemli teknoloji yayını falan, kendisini teknoloji yayınları arasında falan diye sayıklayan yayınlar tek kelime etmiyor bu konuda. Bizim sesimiz de ancak bu kadar çıkıyor. Bizi izleyenlere kadar çıkıyor. Olan oldu. Doğru. Zaten bu bilgilerin hepsi ortalığa yayıldı. Geçmişte defalarca konuştuk. Herkes de var. Ama bu şu andaki uygulamalara haklı çıkarmıyor.
Çıkarmıyor tabii ki de.
Bir garip ortam yaşıyoruz. Ha, ne olacak bu? Çok sıkı bilmem ne kural geldi. Ne oldu? SMS bitti mi işte? Yağmur gibi geliyor. Hı-hı. Bir boya firması var. Boyacı firması var. Bilmem kaç yıldır adı spam SMS ile özdeşleşmiş bir firma. Ben şimdi burada bir daha tekrar etmeyeceğim adını. Herkes biliyor zaten. Yine atıyor işte. Bu sene 2018 yılında adam yine atıyor. Telefonu da var, adresi de var, firması da belli. Atıyor SMS'i işte. Kim koruyacak beni? Hani bir şu kanun çıkmıştı, bu kanun çıkmıştı. Uyduruk bir şikayet bilmem ne sistemi kurmuşlar. Kaç tane SMS şikayet ettim öyle. Bilmem kaç ay geçmiş. Ne diyor? Değerlendirme aşamasında mı diyor? Bakılma aşamasında mı diyor? Ne diyor? Öyle kalıyor. Öyle kalıyor. Ondan sonra da bilgi eksik diye kapatıyorlar. Ya nasıl bilgi eksik olacak? Form online dolduruyorsun. Bilgi eksikse gitmiyor o form zaten. Hmm. Eksik diyor. Nasıl bilgi eksik? Ekran görüntüsünü koyuyorsun. Zaten hani SMS'in kendisi ekran görüntüsü, daha ne bilgi olabilir ki? Şey mi diyeceğim, o sırada üzerimde ne vardı? O SMS geldi. Bunu mu yazacağım? Bilgi eksik. Ekran görüntüsünü koyduysan aslında olayın bitmesi evet lazım. Geldiği saat de belli, tarih de belli, aynen şey öyle de belli. Orada ekran görüntüsünü koyuyorsun, bir de şey diyorsun, SMS'in başlığı neydi yazıyorsun. Ya ekran görüntüsünü koydum işte be. Hmm. Başka da bir bilgi yok, orada hepsi var. Ona rağmen şey diye işte 6 ay duruyor, sonra bilgi eksik diye düşüyor. Hikaye, bizi oyalıyorlar sadece. Evet. Biz de öyle işte emekli memur tadında, işi gücü yok, orada SMS şikayet eden falan adam rolünü oynuyoruz.
Evet. Türkiye'ye dönelim yine. Şimdi Honor markası resmen Türkiye'ye geldi. Şimdi bunu
bu
bana...
kim? Bu ZTE'nin markası
hayır,
mı?
Hayır, bu Huawei'nin markası ama onlara sorarsan yemin billahi diyorlar ya, biz idarecilerimize kadar ayrıyız. Tamam, oradan çıktık ama diyor. Hani ayrı bir şirket, her şeyimiz ayrı bizim diyorlar.
Tamam, o öyle olur zaten ama evet, sonuçta onun markası.
Onun markası olarak. Hatta şöyle, bu mesela bu Honor şeylerin, telefonların işlemcilerinde Huawei Kirin var.
Tamam ya canım yani, işte o firma onun bir... Arçelik'le Beko mu? Profilo mu? Nasıl öyle bir ilişki var ya, ya hani?
Evet.
İkinci markası.
Biraz da şeyden abi. Şimdi ürün konumlandırırken bazen premium olan markanı 1000 liraya satmak istemeyebiliyorsun hani.
Öyle, öyle.
İşte bu biraz o işe yarıyor. Hani şey değiller, adamların iddiası biz süper ucuz telefon satacağız değil. Şey diye tutturmuşlar bunlarda. Biz gençlere yönelik telefon satacağız. Onların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gencin biraz da parası olmadığı için.
Gencin ucuz olması evet, lazım. Gencin ihtiyacı
işte,
ne ya?
Hani gencin bütçesine en fazla donanımı vereceğiz mantığındalar.
Tamam.
Şey falan var mesela bu telefonlarda. Link dediğim telefonlarda mesela çift kamera var. Normalde hani tepe seviyesinde gördüğün. Tamam, kalitesini şu an test etmeden bir şey demem ama var mı? Var. Kağıt üstünde. Şeyler de güncel. Bu incelikleri, kenarların inceliği, çerçevenin inceliği gibi yüksek seviyelerde olan bazı şeyleri koymuşlar hakikaten.
Ya şimdi Huawei birazcık kendini marka, hani premium bir marka evet olarak konumlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle biraz daha ucuz telefonlar için bir ikinci marka yaratıp ona aktarmak akıllıca. Çünkü şöyle bir şey vardır. Yani geçmişte de yine hep aynı şeyi tekrar ediyorum, konuştuğumuz bir şey. Ucuz Bugatti olsa kimse almaz. Hı. Ve o zaman pahalısına da almazlar. Gıcık olurlar. Ucuz işte Bentley olsa kimse almaz ve pahalı Bentley'yi de satamazsın ondan sonra. Hı. O yüzden yani ikinci marka oluşturmak falan bilinen bir uygulama. Bu da Huawei'nin öyle Honor markası. Türkiye'de artık resmi olarak pazarlanacak.
Resmi olarak geldiler.
Bizimle de tanışacaklar, ürünlerini tanıtacaklar.
Şu an
biz de öğrendiklerimizi aktaracağız.
Bir şey yaptılar tabii. Mesela bu X7 olan model 1900 lira. 9 light olarak geçen 1500 lira. Ama lansman fiyatı diye bunların 200 TL altına şu an satıyorlar. Yani 1700'e 1300 anladım. Oluyor. Ama yani onu bir kere ilan ettin mi o fiyat artık onun fiyatıdır. O,
tabii ki tabii ki. Bundan ben sonra... şimdi hani 1700 liraya satılan bir şeyi niye 1900'e alayım? Almam söyleyeyim. İşte. Hani mağazaya gittim karar vermişim. Cebime 1700'ü koymuşum. Mağazaya gideceğim diyeceksin ki o geçen haftaydı şimdi 1900. Almam kardeşim. Evet. İç kendimi sıkıp 200 daha eklemem üzerine. Orada bir arbede yaşanır.
Ama... Abi sonuçta,
yani böyle şeyler yapmasalar daha iyi olur. Kullanıcı yeterince asabi ve sıkılmış, bunalmış durumda.
Evet. Abi bak işte geldiğimiz noktada 2000 liralık telefona lansman yapılacak haldeyiz aslında. Bir de öyle düşünmek lazım.
Çünkü 2000 şey biz 1000 liralık telefonları seviyorduk en çok. 2000 liralık telefonlar ortaya çıktı. Evet.
Türkiye pazarı bu çünkü tam olarak bu artık. Google bir servisi daha sonlandırıyor. Link kısaltma servisini kapatıyormuş. Eski linkleri silmeyecek de.
Niye kapattığının da bir mantıklı bir açıklaması yok. Kapatıyor. Hatta demiş ki işte Bitly falan var ya onu kullanın demiş. Hmm. Niye kapattığının tatmin edici bir açıklaması yok.
Ya ama paraya işte kapatıyor. Ya işte ne bileyim kar edemiyor bir şekilde.
Evet kapatıyor. Diğer var olanları kullanın diye akıl öğretmişler. Bir de kendilerinin yine bir gece... geliştirdikleri bir farklı cihazlara göre farklı aynı tek bir link işte tabletse anlıyor tablet sürümüne yönlendiriyor falan filan gibi öyle bir sistemi teşvik ediyorlar da o da hani senin böyle bir anneannene göndereceğin URL'yi kısaltıp da göndereceğin bir servis değil. Geliştiricinin kullanacağı bir şey. Yani bunun karşılığı değil. Bilemiyorum. Ne düşündüler artık bilemiyorum.
YouTube ve dolayısıyla Google bu hafta başka türlü. Aslında bütün hafta bununla uğraştı Amerika. Evet. Yurt dışındaki gündem. YouTube bu bir YouTuber taradı. Hani hakikaten silahla taradı. Ve en sonunda da kendisini vurdu. 3 kişiyi de yaraladı. Altından şu çıktı. Yani bu...
Bu Türkiye'de değil.
Değil tabii.
YouTube'un merkezinde.
Tabii merkezinde. Ya bu kadın bir evet kanalları var, şey var, YouTuber ama yani baktığın zaman şeyi anlamıyorsun. Ya bu şaka mı? Hani bu kadın şaka mı yapıyor? Parodi mi yapıyor? Yoksa hakikaten böyle mi? Onu anlamıyorsun. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yapan bir kadın. Ama izleniyor bir şekilde ve şeye kafayı takıyor. Diyor ki benim diyor izlenmelerim düşüyor.
Şimdi Murat öyle de bir moda var. Bir işte şey YouTube'un algoritması kötü. İşte bizim izlenmeler o yüzden. Ya belki de kötü olduğun için izlenmeler düşüyor kardeşim. Hani bu da şimdi acı ama gerçek. Bu çünkü moda oldu. YouTube'un algoritması. YouTube'un algoritması. Evet. Hayır kardeşim kötü olduğun için izlenmiyorsun. YouTube'un algoritmasından dolayı izlenmiyorsun. Neyse bu abla da demek ona çok takılmış.
Çok takılmış.
Gidip orayı basmış.
Evet taramış. Ve şey hani daha önceden de biraz sinyallerini vermiş hatta şimdi hep sonradan çıkar ya bunlar gitmiş işte atış talimi yaptığı falan ortaya çıkmış. İşte ailesi hatta uyarmış ya bu bir şeyler yapacak galiba diye polisi falan filan derken işte böyle sonuçlanmış.
Neyse kendinden başka ölen yok değil mi?
Yok yaralılar var sadece.
Hani neyse hani kendine zarar dokunmuş.
Evet.
Ona bir şey diyemem. İnsanın kendini öldürmeye de özgürlüğü vardır diye düşünüyorum. Başkalarını bir şey yapmasın. Ne yapıyorsa yapsın.
Bu hafta bizde de konuşulan şey Cloudflare ücretsiz DNS hizmeti sunmaya başladı.
Süper bir IP alıp
evet.
Ya da daha doğrusu işte kullanma izni alıp sahibinden bir.
Evet.
Bir DNS çalıştırdılar. Var olan en hızlı cevap veren DNS sunucusu olduğunu iddia ediyorlar. Güzel. Ama şeye yaramıyor. Türkiye'den erişebiliyorsun. Şimdi Türkiye'den sürekli bu engellendi falan diyor ama çalışıyor bu.
Çalışıyor tabii.
Çalışıyor da YouTube bunda da yasaklı çıkıyor.
Yasaklı her site bunda da yasaklı
evet.
çıkıyor.
Evet. Yasakları aşmaya yaramıyor. Hızlıysa hızlı.
Valla bununla ilgili işte BTK'nın da açıklaması var. Hem bununla hem genel olarak VPN'le diyorlar diyor ki ya bu diyor işte
bunlar çok kötü şeyler kullanmayın.
Başkasının DNS'ini kullanıyorsun, başkasının VPN'ini kullanıyorsun. Senin bilgin diyor başka yere gidiyor. Kim olduğunu bilmediğin insanların eline geçiyor. Bu olmasın diye efendi gibi kendi DNS'inizi, servis sağlayıcınızın verdiğini kullanın. Çünkü diyor biz onları denetliyoruz.
Tabii. Şimdi hakikaten DNS'ten dolayı canın yanabilir. Çünkü DNS sunucusu, sen işte garanti.com.tr yazıyorsun. O DNS sunucusunda onun bir anlamda işte fihristi var. Hı hı. O bakıyor, onun garanti.com.tr'nin IP adresi neymiş, buluyor, sana söylüyor. Senin bilgisayarında ona erişiyor IP adresi üzerinden. Orada tabii ki ben bir DNS, korsan DNS sunucu kurarım. O kayıtları elimle düzenlerim. Garanti.com.tr diye benim bilgisayarıma gelirsin. Hı hı. Ve fark etmezsin. Dolayısıyla biz hani böyle hükümet yasakları olduğunda hemen herkes DNS sunucular değiştirmeye başlarlar. Onu öğretenler evet. çıkar falan filan. Hatta yazılımlar çıkar, otomatik değiştiriyorum hı. falan diye. Biz hep deriz bak ne olduğunu bilmiyorsun. Canın yanabilir. Doğru. Buna söylenebilecek bir şey yok. Ama tabii ki hani BTK'nın açıklaması tabii ki nasıl uyutalım herkesi şeyinde bir çizgisinde bir açıklama. Sonuçta her DNS'in de böyle olacağını şey değil. Bu, biz de zaten herkese söylüyoruz. Belli başlı DNS hizmetlerini kullanın. Tamam, internetten bulduğunuz bir IP ne olduğu belli değil. Evet, riski alıyorsunuz. Hı-hı. Çalışabilir de. Kötü niyetli bir şey de olabilir. Bilemezsin. Hatta o DNS sunucu hacklenebilir.
O da var.
Bilemezsin. Ama ben bütün cihazlarımda Open DNS'i kullanıyorum ya da Google'ın DNS'lerini kullanıyorum. Level 3'ün DNS'leri var. Biraz zor bulunur ama çalışıyor. Bir Kuzey Avrupalı bir girişim var. Özgür DNS falan bazında öyle bir şey. Bugüne kadar bir sorun olmadı. Gelecekte olmayanı kimse bilemez. Olup olmayacağını kimse bilemez.
Tabii öte yandan şu da var. Hani VPN'i sen parasını verip alan adama da onun yerine böyle engelleme yapamazsın. Ben istiyorum kardeşim, bunu para veriyorum bir de üstüne. Demek ki güvenmişim, araştırmamı yapmış, sorumluluk benim.
Yani o biraz tabii niyet okumak oluyor. Hani yok trafiğin. Evet, trafiğinin geçeceğini biliyorum. O yüzden parasını verdim hı-hı. zaten. Senin sunucundan geçmesin, o evet. adamdan geçsin diye ben bu parayı verdim. Tabii onların o niyet okuması bilemiyorum ne kadar doğru. Geçen hafta da DNS bütün dünyada VPN bütün dünyada sorun demişlerdi. Ya. Açıklamıştık. Evet, onların masasında oturup bakınca sorun tabii ki. Onlar için sorun.
Yeni nesil GeForce kartları GDDR6 bellek kullanacakmış. Evet.
Şimdi şöyle bir sorun var. Nisan ayının ilk haftasındayız. Hı-hı. 1 Nisan'dı pazar günü. Hı-hı. Dolayısıyla ortalıkta dolaşan teknoloji haberlerinin gerçekliği tartışmalı. Hı-hı. Bu GDDR6 haberinden de ben tedirginim. Çünkü her ne kadar hani haber tamam normal bir haberin içeriğini karşılıyor. Evet, GDDR6 zaten aylardır konuştuğumuz bir şey. Yeni nesil GeForce'larda kullanılması çok doğal. Fakat bu haber 1 Nisan'da çıkmadığı halde haber metni boyunca GeForce 1180 diye bir şeyden bahsediliyor. O bir şaka. Hmm. Öyle bir şey yok. Olabilir de, olmayabilir de. Nvidia'nın bir sonraki kartlarının adının ne olacağı, GeForce 1100 mü olacağı böyle bir şey belli değil. Tek kelime sızmış falan değil. Dolayısıyla bu haber benim çok içime sinmeyen garip bir haber. Ya dedi tekrar diyorum bu 1 Nisan'da çıkmış haber değil. Ama içeriği bir garip. Hmm. Olabilir. HBM'e geçmeyeceklerse
başka yol yok. Evet.
GDDR6 tamam aylardır haberi yapılıyor. Seri üretime geçildi falan diye. Olabilir. Daha hızlı, daha az güç tüketen bir bellek teknolojisi.
Intel eski bazı işlemcilere Spectre yaması geliştirmeyeceğini açıklamış.
Evet. Bunlar Xeon işlemciler. Hmm. Ve hakikaten eski. Çift çekirdekli falan Xeon işlemciler. Intel diyor ki bunlar diyor günümüzde bunların aktif hani kullanımı böyle sunucularda falan biz diyor göremiyoruz. Zaten yıllar önce desteği kesilmiş işlemciler. Bu diyor işlemciler daha çok diyor online işte bir virtual bilmem ne makinelerinin serverı falan değil de bunlar diyor hani ofiste falan kapalı devre. Ofis içinde sunucu falan görüyor diyor. Tabii bu birazcık genelleme ama çok mantıksız değil. O yüzden diyor bunlarla uğraşmaya gerek yok. Tabii bir yandan bakarsan bu tek çekirdekli, çift çekirdekli işlemcilerde sanallaştırma sistemi, bulut sistemi falan çalıştıran uygulamada yoktur. Ya da çok çok azdır, dikkate alınmayacak kadar azdır. Bu Spectre falan yamaları da işte sanallaştırma falan ortamlarında daha anlam ifade ediyor diye söylemiştik. Hadi affedilebilir yani bu Intel'in burada yan çizmesi. Hoş görülebilir. Çok istediğimiz bir durum değil ama.
Evet.
Hadi diyebilirsin.
Evet.
Şey var haberde hani hangi Xeon nesilleri olduğunun yazıyor. Listesi var. O dediğim gibi tek şeyli, tek çekirdekli falan Xeon'lar onlar. Hakikaten günümüzde onlarla büyük bir iş işleten zor.
Intel işlemci ailesini yeni modellerle de geçinenler
diyor. Evet, bu hafta Intel hem yeni Yonga setleri duyurdu. 360 falan gibi 300'lü Yonga setlerine yeni üyeler ekledi.
İncelemesi var TeknoSeyir'de.
Hem 8. nesile bir sürü yeni işlemci ekledi. Hı-hı. Mesela T modelleri çıktı. 8600T falan gibi. Daha ilginci bir Plus'lar çıktı. i3 Plus, i5 Plus. Bunlar da mobil işlemciler. Mobil i9 var.
Evet.
İlginçtir ki. Bunların hepsi ama 8. nesil içinde. Yani bu bunlarda bu demin az önce konuştuğumuz Spectre'ın falan yaması da bildiğim kadarıyla yok. Böyle bir seri yeni işlemci çıktı.
Evet.
Daha beklenen mesela Z390 Yonga seti var. Hani çünkü dokümanlarda falan gözüküyor ama yok ortada. Ama öyle bir Yonga seti olacak gibi. Wi-Fi'da 802.11ac ilk çıktığından beri bir 160 MHz'lik kanal beklentisi var. Bunun ikinci dalgada olacağı söyleniyordu. İkinci dalga çıktı. Bu 160 MHz desteğiyle gelmedi. Şimdi Intel ilk kez 160 MHz'lik kanalları destekleyen 802.11ac'yi bu yeni Yonga setleriyle, işlemcilerle birlikte duyurdu. Gözüküyor. Tabii bu senin istemcide bu yetenek. Bunun router'da da olması lazım ki bunu, bu kanalı sana sağlasın, sen bağlanasın.
Vatandaş açısından o kanalın getirisi ne olur?
İki katı hız. Onu söyleyeyim. 80 MHz kullanıyorsun şimdi. 160 MHz, iki katı hız. Ama router'ı değiştireceksin.
Evet.
O da hani sırf bunun için değiştirmezsin. İleride zaten değiştireceğin zaman böylesini alırsın.
Evet. Bu hafta Google Chrome'da bir güvenlik uzmanı şeyi keşfetti. Yani bir aktivite seziyor bilgisayarında dosyalarıyla ilgili. Abi bakıyor Google, Chrome. Chrome meğerse kendi içinde bir antivirüs aracı var. Bu sana bana hiç sormadan arkada dosya tarıyormuş. Normalde eskiden bu harici olarak yüklenen bir uygulamayken Google bunu bir ara içine katmış Chrome'un. Ve şu anda hani bir hani çok böyle çok detaylı bir şey değil belki ama arkada dosya tarıyor. Sana bunu da sormuyor ve kapatılamıyor.
Ben istiyor muyum böyle bir şey? Soran yok bana.
Soran yok. Bunu keşfettikten sonra tabii Google'dan birisi bir güvenlikten sorumlusu açıklama yaptı.
Stajyer çocuk yapmış.
Yok, en azından kabul ediyorlar. Evet, böyle bir şey var ve şu anda kapatılamıyor diyor adam. Ama hani şey diyor, yemin billah ediyorlar hani yine sizin o dosyalarınızla ilgili bir bilgi çıkmıyor, etmiyor bilgisayarınızdan falan filan diye.
İlla ki ben keşfedeceğim,
evet.
Bağıracağım, çıkacaklar, açıklama yapacaklar falan.
Aynen
hep
öyle.
Böyle. Hep böyle. Kimse fark etmediği sürece ortada böyle bir şey yok. Hani var mı yok mu bilemiyorsun. Birinin fark etmesi gerekiyor.
Aynen öyle. İşte
çıktığı zaman da bin bir türlü özür dileniyor, bir açıklama yapılıyor falan filan. Sonra hani bilmediğimiz neler var deyince değil yani mi? Komplo teorisi. Komplo teorisi değil kardeşim, işte görüyorsun. Dün böyle bir şey bilmiyordun. Bugün biliyorsun.
Aynen öyle. Dün komplo teorisiydi belki senin için. Şimdi gerçek oldu.
İşte yani bilmiyorsun. Birinin ortaya çıkarması gerekiyor.
Apple'da da şöyle bir söylenti var. 2020'ye kadar Mac'lere kendi işlemcilerini geliştirip koyacak.
Evet,
deniyor.
Intel'de olmuş. Ama bunlar ne olacak peki? x86 olmayacak mı?
Olmayacak herhalde. Bilmiyoruz.
Şimdi Apple ilginç bir yönü var tabii. Apple hayatı boyunca bir iki kere işlemci mimarisi değiştirebilmiş bir firma.
Evet.
Şimdi ilk başta Motorola işlemcilerle biliyorsun çoğu Mac modeli. Sonra bir şey var, PowerPC
dönemi var.
Sonra da Intel dönemi var. Bu değişikliklerin hepsi büyük değişiklikler. Hadi belki Motorola'dan PowerPC'ye çok büyük şey değil, değişiklik değil dersin ama Intel'e geçiş büyük değişiklik ve eski uygulamaların işte çalışmadığı bir değişiklik. Arada bir emülasyon falan, evet, bir şey vardı ama o %100 çözüm değildi. Dolayısıyla yine yaparlar. Bir değişiklik, bir bu deneyimleri var.
Çünkü baktığın zaman hani Intel'le olan işbirliği Mac'i farklı bir şeye dönüştürmedi. Ya da Intel olduğu için bir avantaj sağlamadı diğer çözümlere, Windows alternatiflerine göre. Ve bu işte şeyin, bu arada şey yakaladı. Piyasa Mac'in işte bir tasarım olarak bir iki avantajı vardı gerçekten. İşte o Unibody'ydi, bir şeydi. Tamam, şimdi süper görünümlü Windows makineler var yani.
Var tabii.
Derin o XPS'leri falan filan, çok güzel bilgisayarlar var. Şimdi Apple'ın bir şeyi farklılaştırması gerekiyor. Belki de böyle yapacaklar, bilmiyorum.
Bir de tabii işte hani hiçbir firma dışarıdan başka bir firmadan mal almayı, ona bağlı olmayı sevmiyor. Evet. Apple zaten hiç kimseden daha fazla sevmiyor. Tabii oradaki bir Intel bilinmezini de çıkartıp kendi işlemcisiyle çalışmak. Ki zaten hani mobilde var böyle bir işlemcisi. Neden olmasın? Hani bu gerçek olabilecek bir şey.
Evet.
Ama bu bir resmi bir açıklama falan değil daha.
Şimdi Microsoft'la ilgili, OneDrive'la ilgili bir haber yapmıştık daha önce. Bu ransomware'le dosyanı kaybedersen bir geri alabiliyordun ya da sildin.
Dosya tarihçesi, evet, eski sürümlerin aynı dosyanın erişebilme. Dropbox'ta vardı zaten web kısmında.
Bu iş tarafına gelmişti. Şimdi kişisel kullanıma da sunmuş.
İyi. Bir dosyan şifrelenirse ve tabii OneDrive'da kapsamında duruyorsa o dosya, eski sürümünü alabilirsin, şifrelenmemiş sürümünü alabilirsin.
30 güne kadar.
Ama bunun için işte o dosyanın şey olması gerekiyor. OneDrive'ın taradığı klasörlerden birinde olması gerekiyor. Aslında Windows'un kendi içinde de bir file history diye bir özellik var.
Var.
Fakat bunu önceden kurup ayarlaman, depolamasını ayarlaman falan gerekiyor. Yaparsan bu bulut çözümleri olmadan da dosyanın eski sürümünü geri alabiliyorsun.
Evet.
Ama işte felaket olduktan sonra genelde bunlar öğreniliyor, yapılıyor. Böyle çözümler bulunmakta.
Evet. Gerçi Office 365'e üyelik istiyormuş ama bu özellik
ya işte
için...
dediğim gibi yani Dropbox kullanıyorsan Dropbox'ta da bu dosyanın eski sürümü web arayüzünde web'den girersen var. İşte hep önceden ona göre hazırlığını yapacaksın.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Çok da bir şey yok zaten.
Ben bu hafta zaten durgun bir haftaydı.
Skyrim'in VR versiyonu çıktı.
Bu 6-7 yıllık Skyrim değil mi?
Ha, bildiğin Skyrim. Hala da oynanıyor çünkü bir sürü bin tane, evet, modu var bunun.
Evet. Bir de güzel bir oyun olduğu
çok
için.
Çok da güzel.
Çok kapsamlı bir şey olduğu için. Bir de şimdi VR'ı. Evet. Nasıl oynanıyor acaba? Nasıl?
Vive destekliyor, Oculus da destekliyor. İkisinden de oynayabiliyorsun ama şeyi değiştiriyor, kontrolleri falan değiştiriyor tabii. Denemek lazım bunu, böyle hani uzaktan çok da yorum yapmak zor.
Ben bu oyunu başlayamadım, oynayamadım. Zaman olmadı hiç.
Bu çok zaman isteyen
bir oyun. Ayıracak zaman olmadı. Benim bir eksiğim olarak kaldı. Şimdi oynasam Witcher 3'ü oynarım bunun yerine.
Ya bu da yine oynanır canım. Ama bunu şeyle oynamak istemezsin. Hani ilk çıktı hala. Daha sonra zaten bunu resmi olarak da yeniden yapılmışı çıktı. Güncel dokularla vesaire, grafiklerle.
İşte sayısız modu var.
Sayısız
falan
modu
falan
var, evet.
Çünkü sayısız da hatası var.
Evet ama düzeldi işte hepsi. Çok zaman geçti üstünden. Far Cry 5 serinin en çok satan oyunu olmuş.
Çıktı o da.
Evet, çıktı.
Ve Ubisoft'tan böyle bir açıklama geldi. Bilemiyorum, bir PR hareketi mi nedir? Ama bayağı bir beklenti oluşturulmuştu. Satmış da olabilir.
Evet. Yani kötü bir oyun değil ama işte şey...
Beklentiler yüksekti.
Ödediğimiz paranın süre olarak karşılığını vermiyor, onu söyleyeyim yani. Evet,
biraz daha beklentiler yüksekti. PlayStation 4'te oynadım biraz. Ama vuruş hissi falan çok... günümüz oyunları için çok zayıf. Yani adama ateş ediyorsun, kılı kıpırdamıyor. Yani 2018 yılındayız ya. Daha farklı bir şeyler bekliyorsun artık.
Bakalım, biz de haftaya incelememizi şey yaparız, yayınlarız bununla ilgili.
Grafikler güzel. Evet. Dağda tepede dolaşmak güzel. Hayvanlar canım, çeşit iyi. Çeşit var yine, güzel. Ama bunları ilk kez görmüyoruz ki. İlk kez gördüğümüzde süperdi. Artık her oyunda bunu bekliyoruz zaten.
Doğru. Valve da sessiz sedasız Steam Machine işine son veriyor galiba. Çünkü sitelerinden kaldırmışlar.
Evet. Olmadı o iş.
Olmadı.
Olmadı o iş. Belliydi. Dolayısıyla artık öyle hardware kısmında bir şey girişmezler herhalde. Bilemiyorum. Çeşitli nedenleri vardır. Niye olmadı? Çünkü evindeki herhangi bir PC'den çok farklı bir şey değildi. Senin yapabileceğin bir şeydi.
Öyle, öyle.
Çok herhalde doğru düzgün anlatamadılar.
Biraz da o var.
Böyle bir başarısızlık oldu.
Evet.
Böyle. Peki, bu hafta fazla bir içerik yok.
Evet.
Bu hafta şeyle geçti. Şu YouTube olayı. Yine tabii Facebook. Facebook skandalının yansımaları mı diyeyim, ne diyeyim. Bir Zuckerberg falan bir konuşmalar yaptı. Şey gözüküyor. Bu bir kere Facebook şey diyor. Avrupa Birliği'nin güvenlik şartnamesini ben her yerde, bütün dünyada kullanacağım diyor. Hani o sıkı bir şey çünkü. Tamam. Bir de var olan her Facebook kullanıcısının bilgileri toplanmış gibi gözüküyor bu zamana kadar. Fakat orada bak, bu haberler ilk çıktığında falan da verilmeyen detaylar var. Public durumdaki bilgiler. Yani sonuçta zaten internete açılmış bilgiler. Şimdi sen çocuğunun resmini zaten Facebook'a public yüklediysen zaten o orta malı oldu. Dünyaya açıldı, kamu malı oldu. Öyle yapmaman tabii lazım. Hani zaten sen bu hatayı yapmışsın. Firmaların yaptığı bunları toplamak. Robot dediğimiz scriptlerle ya da işte uygulamalarla bu bilgileri toplamak. Şimdi şöyle bir haber şöyle yansıtıldı. Biz de bunu aktardık. İşte sen uygulamayı yüklüyorsun. Uygulama senin arkadaşlarının bilgilerini topluyor. Ya meğer public bilgileri topluyormuş. Tamam, bu şey değil. Tamam, hani dediğim gibi bu da hoş bir şey değil ama o public bilgileri sen de şurada oturup bir uygulama yazarsın, toplatırsın. Hani çünkü internete açılmış, bu senin hakkındır, şey değil falan demiyorum. Ama internete açılmış bilgiler toplanır. Bugün şey değil mi? Bugün sen bir kazaya kurban gitsen, hani olmasın da, gazetecilerin ilk yapacağı senin Facebook profilini yağmalamak. O fotoğrafları çatır çatır işte genç yaşta gitti bilmem ne diye koyuyorlar. İnsanların evet yaptıkları bu. Bir olumsuz bir olaya kurban gidenlerin ilk yaptıkları Facebook profilini yağmalamak. O fotoğrafları görüyorsun ekranda.
Tabii tabii.
Ama public olduğu için önce seni arkadaş olarak gazeteci eklemiyor tabii ki. Açık koyduğun için. Ve ben herkese, çevremdeki bütün arkadaşlarıma falan aynı şeyi söylüyorum. Ya hiçbir şeyi public paylaşmayın kardeşim. Hiçbir gereği yok. Ha ben de zamanında 1000 tane public şey paylaştım ama hani bizim de biraz farklı bir durumumuz var. Çünkü hani takipçiler, izleyiciler falan takip ediyor seni. Hani bir şey paylaşabilmek için yapıyorsun. Ama bir mazeretin yoksa hiçbir şeyi public koyma ya. Arkadaşlarına özel, friends only ya da işte arkadaşlar. Öyle koy. Koymadın mı onu zaten internete açtın. Arama motorlarına da açtın. Oradan çıkabiliyor. Koyma. Hatta Facebook'ta bir profilde seçenek var. Diyor ki geçmişte, bugünden geçmişe olanların gizliliğini ayarlayayım mı diyor. Gir oradan. O eski public yaptıklarını falan hepsini friends yap. O seçenek, o ayarlarda var.
Zaten geçen
bir zararın olmaz.
Şeyi söyledik. Bu olaydan sonra çıkan şeylerin çoğu olan ayarları biraz daha insanların kolay erişimine sunmak şeklindeydi. Yani var olan ayarları. Facebook diyor daha kolay ulaşacaksın. Özellikle mobilde sıkıntıydı o.
Evet.
Yani aslında vardı o ayarlar. Birilerinin yapması gerekiyordu. İşte kimse yapmayınca böyle sakatlıklar da oldu.
Ya ayarlar karışık.
Karışık.
İnsanlar anlamıyor. Hani şimdi public koyunca da o paylaştığın şeyi işte linkini veriyorsun, herkes görüyor. Hı. Tamam, ne güzel, hani kayınçoya filanca bilmem ne damada şeye göstermek için linki veriyorsun, görüyor. Bu da bir kolaylık. Ama bütün dünya görüyor. Onun işte kolaylık, bütün dünyaya kolaylık yapmış oluyorsun.
Evet.
Sen karar vereceksin. Ne kadar şey olduğunu, senin için bu kolaylığın ya da gizliliğin ne kadar önemli olduğunu. Ama bunu yaparken birazcık resmini koyduğun, senin resmin değilse resmini koyduğun adamı da düşün. Belki o dünyaya açılmak istemiyordur.
Ya, abi şey var bak, bu da ciddi son. Sen her şeyi mükemmel yaptın. Public bir şey de paylaşmıyorsun. Adamın biri, yani senin listende onu görme yetkisi senin verdiğin bir adam görüyor. Alıyor, kendi Facebook'unu da public diye paylaşıyor.
Evet işte. Ya şimdi onlar geçmişte ben bir iki kez bu konuda yayınlar yapmıştım. Hani senin dediğin olay sopayı alıp ağız burun girmen gereken bir olay. Bunun benzer şeyleri var. Şimdi Facebook'ta kapalı gruplar var ya da herhangi bir platformda kapalı bir grup. 20 kişi arkadaş grubudur, bir herhangi okulun grubudur, şudur budur. Bir şaka yapıyorsun. Orada sadece onların anlayacağı bir, o grubun anlayacağı bir espri yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Tamam. Birisi tutup oradan onu alıp işte yayınlıyor. Kardeşim, dediğim gibi yani bunun özrü özlü yok. Sopayla ağzına, kürekle ağzına vurulması gereken adam. Ya ben onu o kapalı gruba yayınladım.
Ya.
Ne gülmek için, ne şaka yapmak için, ne espri yapmak için bunu başka bir yere taşımaya hakkın yok. O kapalı bir grupsa. Ya benzer şekilde hani genç arkadaşlara şunu hatırlatmak lazım. İnsanlarla yaptıkları kişisel yazışmaları yayınlıyorlar. İşte bazen gülmek için, bazen işte o şahısla dalga geçmek için, bazen işte çok kızdım bilmem ne, işte kadın diyor yok bana yazıyor bilmem ne. Ya sana yazıyor bile olsa yayınlayamazsın, başın derde girer. Kişisel yazışmayı tabii yayınladın. Adamı hedef gösteriyorsun, şey yapıyorsun. Bir kere o yazışma Photoshop'ta mı yaptın, gerçek mi? Kimse sana güvenmek zorunda değil. Artı dediğim gibi yani adamı herhangi bir şekilde ifşa ediyorsun. Bazen işte salak diye ifşa ediyorsun. Hani bak bana ne dedi? Yok şeyde bilmem ikinci el Commodore 64 alacaktım da ben 50 lira dedim, o 150 lira dedi bilmem ne. Hep böyle bir şeye merakı var. Mağdura oynayıp işte ifşa etme. Ya kişisel yazışmayı ifşa etmeyin. Yanarsınız. Haklı da olsanız yani. Haklı olduğun davada haksız duruma düşersin. Yapmayın. Doğru. Ateşle oynuyorsunuz. Hı-hı. Dediğim gibi. Çünkü hani kişisel yazışmanın bir özelliği var. Adam sana küfür bile ediyor olsa sen onu öyle yayınlarsan başın derde girer. Hakkını başka türlü ara.
Evet.
Düzgün yollarla ara. Öyle bir şeye mağdura yatıp sosyal ağ şovu yapma. Sen suçlu çıkarsın.
Evet.
İşte bir de dediğim gibi lütfen kapalı platformlardaki, hatta kapalı da açık da olsa Murat, bir platformdaki bir yazışmanın falan başka yere aktarılmaması lazım. Kardeşim ben bunu işte testereyle ağaç kesenler grubuna yayınlamışım. Hayır, ben evimle işte Kadıköy motosiklet aşıkları grubunda ben o espriye gülünmesini istemiyorum. Öyle olsaydı ben koyardım oraya. Koyma. Ben Instagram'a bir fotoğraf koydum. Herkes Twitter'a, herkes ekran görüntüsü alıp Twitter'a... Ya niye koyuyorsun? Twitter'a konacak olsa koyardım. Hani ben çünkü biliyorsun mesela kendim Instagram'ı kişisel olarak kullanıyorum. Hani bilmem ne işte yolda yürürken elma düştü kafama ağaçtan. Elmanın resmini koyup koyabiliyorum. Ama Twitter'a onu koymuyorum. Twitter'da da işte bilmem ne peçi çıktı. X97, X370 yonga seti çıktı. Onu yazıyorum Twitter'da ve public olarak yazıyorum. Herkes bakabiliyor. Çünkü yazdığım şeyler böyle şeyler. Herkes ilgilendirecek şeyler. Birbirine karış. Ben karıştırmıyorum. Sen de karıştırma lütfen. Hani senin üzerine vazife değil bu. Ve işte kimi arkadaş anlıyor. Hani kimisi anlıyor yapmıyor. Kimisi uyarınca anlıyor. Kimisi de anlamayıp kızıyor, küfür ediyor, darılıyor. Ama yapmayın bence bir platformdaki, Twitter'daki bir şeyi Facebook'a koyma. Facebook'takini Twitter'a koyma. Hele senin değilse yani kendininkini ne yaparsan yap. Senin olmayan bir şeyi koyma kardeşim. Ben bir şaka yaptıysam onu o ağa yapmışım. Gerekirse öbür tarafa da yapardım. Ekran görüntüsü alıp bilmem ne bıt diye koyma. Hı hı. Hani senin üzerine vazife değil bu. Şey değil bu.
Tabii.
Sonra ne oluyor? O platformda sen belki üye değilsin, şey değilsin. Senin üzerine konuşuluyor. Senin söylediğin şey üzerine konuşuluyor. Hiçbir yanıt hakkın yok, bilgin hı hı. yok. Gereksiz hareketler bence. Öyle.
En azından abi şey vardır. Hani çok onu hakikaten bir yerde yayınlamak istiyorsan sahibi belli. İzin alırsın. Adam der ki ya peki ya da hayır.
Tabii ki tabii ki. Şimdi hani ben geçen kış bir fotoğraf çektim. Şurada bir komik bir eleman ilanı vardı. Hı. Önemsiz bir şey. Yani bir, iki saniye bakıp gülümseyip geçeceğin bir şey. Ben bunu Instagram'a koydum bilmem ne. Geçen hafta birisi Instagram'da yayınlandı. 10 bin küsur like aldı bilmem ne aldı. Benim fotoğrafım ya. Hı. Çünkü benim fotoğrafımı üzerine vazifeymiş gibi birileri alıp başka yerlere koydu falan filan. Sonra şimdi ben o Instagram'daki hani hesapta fenomen bilmem ne benim fotoğrafımda 10 bin like alan adama gidip şarlasam adam diyecek ki sen kimsin kardeşim tanımıyorum ki etmiyorum hmm. diyecek. Ben diyecek bu fotoğrafı Osman'dan aldım. Ne? Osman da Hüseyin'den almış. Hmm. Hüseyin de Coşkun'dan almış. Böyle. Doğru. Böyle de böyle olmaması lazım.
Doğru.
İlla ki şey mi yapalım? Yani her fotoğrafın üzerinde koskocaman watermark, çapraz böyle isim. He. Buna da gerek yok ki ya. Böyle mi olacak?
Evet.
Hani şey olayı kötü değil de Murat. Tamam yani bir sokakta komik bir şey görmüşsün, çekmişsin. Tamam hani dağılsın gitsin. Çok sorun değil. Sahiplenilmesi kötü. Hmm. Yani bugün şöyle çok da dağıttık konuyu ama işte içerik de fazla yok diye belki. Hmm. Ya bugün yaptığın güzel bir espri şeyi çalıyorlar. Bırak fotoğrafı. Hani bir arkadaşına bilmem ne belki Twitter'da falan ya da işte kendi çevrene, kendi arkadaş grubuna, kendi ağına bir şaka yapmışsın, şey etmişsin. Bunu çalan adam var ya. Kendine evet. şey yapıyor. Kendine hı-hı. mal ediyor. Altında kendi imzasıyla kullanıyor.
Şeye hiç girmiyorum bile. Onu yapan adam ticari kazanç sağlıyor ondan.
Yani
bilmem nesiyle.
Çok ticaretten çok onun umudu işte bir şeyler çıkar mı umudu da öyle bir şey çıkmıyor oradan. Yani o şekilde kız arkadaş bulunmuyor. Onu garanti ederim size. Hiç zorlamayın. Onu niye yaptığınızı biliyoruz da öyle bir şey çıkmıyor.
Şimdi önümüzdeki hafta belki senin yetişememe durumun var. Onu şimdiden
evet,
söyleyeyim de.
Evet ben bir etkinlikte olacağım yurt dışında. Gündeme yetişemeyebilirim. Çünkü cuma günü dönüyorum. Hmm. Yetişemeyebilirim. Tamam. Olmazsa artık one man show.
Yaparız.
Bir çözüm geliştirirsiniz. Hı hı. Ama belki de yetişirim bilmiyorum.
Tamam o zaman.
Şu anda belirsiz.
Belirsiz diyorsun. Program. O zaman bakalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz. Hı.